Ermeni bilinen, Pakraduni Yahudiler ve Sinsi Siyonist yöntemleri. Bizi, insanların etnik kökeni ve dini mezhebi kimliği değil, kişiliği, karakteri, milli birlik ve dirliğimize yönelik hassasiyeti ilgilendirir. Ve hele başka dine ve düşünceye mensup iken, araştırıp ikna olarak Müslümanlığa geçenler, İslam'ı miras olarak benimseyenlerden daha değerli kimselerdir. Ancak tarih boyunca sinsi hedefler ve şeytani hevesler için Müslüman görünen hain tiplerden de bu millet ve bu devlet çok çekmiştir. Bu nedenle, köken olarak Ermeniliğinden veya Yahudiliğinden değil, ama dinimize ve devletimize hıyanet ve fitneliklerine vakıf olduğumuz kimseleri deşifre etmek, onların tahribatlarını önlemek de milli ve manevi bir mesuliyettir. Çünkü bu ülkede, Moïse Cohen isimli Siyonist Yahudi, Munis Tekinalp takma adıyla Türkçülük ve Kemalizmi savunan, hatta Osmanlıcılık yapan yazılarla sözde bize milliyetçiliğin esaslarını öğretmiş, Yeni Asır gazetesinde ateşli makaleler yazı vermiş, meşhur İttihat ve Terakki Partisi'ne girmiş, hatta 1954 ve 1957'de İstanbul'dan CHP milletvekili adayı gösterilmiştir. Oysa İshak Cohen adlı bir hahamın oğlu olan bu kişi, 1909 senesinde 9. Dünya Siyonist Kongresi'ne Selanik delegesi olarak iştirak etmiştir. Üstelik Türkleştirme, 1928, Kemalizm, 1936 ve Türk Ruhu, 1944 gibi kitaplar neşretmiştir. Ama bu Munis Tekinalp sanılan Moïse Cohen Siyonisti, vasiyeti üzerine sonunda Fransa'nın Nice şehrinde bir kilise mezarlığındaki özel Yahudi kabristanına defnedilmiştir. Maalesef, bu tür gizli hıyanet girişimleri ve şebekeleriyle ilgili tespit ve tenkitler sürekli komplo teorisi olarak geçiştirilmiştir. Oysa sadece milliyetçilik ve ırkçılık değil, dincilik ve İslamcılık yanında solculuk ve inkılapçılık yapan nice hain tipler ve dönmezler gelip geçmiştir. Pakraduniler, Yahudi oldukları halde Ermeni görünen ama sinsice Siyonist hedeflerini sürdüren bir kesimdir. Tarihi süreç içerisinde ve Orta Çağ devirlerinde Hristiyanlığın Bizans Kilisesi hakimiyetini reddeden Ermenilerin arasına girerek eski İsrail'in görüş ve geleneklerini yerleştirip yürüten cüzi ama etkin bir taifedir. Özellikle Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde devlete sadık Ermenilere duyulan güvenden ve sağlanan güvencelerden yararlanmaya yönelen, Cumhuriyetle birlikte ise güya Müslümanlığa geçen bu Pakraduniler, yani Yahudi asıllı Ermeni dönmeler, İslamcı yazar ve yorumcular ve tarikat erbabı arasında ve özellikle milli görüş camiasında da görülmektedir. Erbakan Hoca, bazı siyasi mecburiyetler ve Siyonist merkezlerin, aksi halde Milli Nizam gibi diğer partilerini de kapatacakları yolundaki telkinler sonucu, bu tiplerin samimiyetle Müslüman olduklarına inanmış gibi hareket etmiş, bunların fırsatçılık ve fesatçılık girişimlerini önlemeye yönelmiştir. Ancak netice olarak, kapatılan Milli Nizam Partisi yerine kurulan Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet partilerine resmen hizmet ve faaliyet imkanı sağlanmasına, milli görüşün Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasına, sağcı ve solcu partilerle koalisyonlara katılıp adil düzen icraatlarını topluma tanıtmasına, başbakan yardımcısı ve başbakan sıfatıyla İslam dünyasında ve mazlum ülkeler arasında saygınlık kazanmasına ve yine kutlu projelerini anlatmasına ve büyük değişime altyapı hazırlıklarına bu tavizleri sayesinde fırsat elde etmiştir. Ve zaten tarih boyunca bu tür tavizleri ancak stratejik dehaya sahip büyük liderler verebilmiştir. Evet, milli görüşe sızdırılan Pakraduni dönmelerin tahribatı %25 ise, Erbakan Hoca'nın bu tavizlerden kazandığı toplam kârı %75 gibidir. Rahmetli Süleyman Arif Emre, Siyonist Yahudi odakların Erbakan hocamıza bu yöndeki tehdit ve telkinlerini Ankara'daki seminerlerde, Konya ve Afyonkarahisar'daki parti sohbetlerinde bizlere aynen aktarmış ama Siyasette 35 Yıl kitabında Siyonistlerce dayatılan, sizden görünecek ama bizim belirleyip görevlendireceğimiz bazı kişileri yanınıza ve en yetkili konumlara almazsanız partilerinizi kapatırız şeklindeki 3. maddeyi her nedense yazmaktan vazgeçmişti. Oysa bu ifşaat ve itiraflarını dinleyen birçok insan bu anlattıklarımıza şahittir.
Rahmetli Süleyman Arif Emre, Siyasette 35 Yıl kitabında şunları nakletmişti. Washington'daki Siyonist liderlerin Erbakan'a gönderdikleri temsilcileri ve teklifleri. Milli Nizam'ın Büyük Kongresi'nden sonraydı. Genel Başkan'la görüşmek isteyen Musa Saffet Bayramaşık isminde birisi bana geldi. Kendisi, Yahudi iken Müslüman olmuş, mühim konularda söyleyecekleri varmış. Fazla ısrar edince görüştürmek zorunda kaldım. Odada hoca, ben, bir de o var. Söze şöyle başladı. Sayın Erbakan Hoca, beni Amerika'daki, Washington'daki dünya Yahudi liderleri vazifeli olarak size gönderdi. Sizin partinizin gelişmesini dikkatle takip ediyorlar. Onlar, Türkiye'de sizin partiniz gibi milletiyle bütünleşebilecek güçlü bir siyasi iktidarın kurulmasını müsbet karşılıyorlar. Çünkü böyle olduğu takdirde, Türkiye tabiatıyla İsrail'i komünist Rusya'ya karşı koruyan, araya çekilmiş bir Çin Seddi vazifesini yapmış olacaktı. Ancak sizden bir önemli istekleri var. Siz her konferansınızda dünya Siyonizmine, Masonluğa ve onun yan kuruluşları olan Lions ve Rotary kulüplerine çatıyorsunuz. Bundan liderler son derece rahatsız oluyorlar. Bu aleyhteki kampanyadan vazgeçmenizi istiyorlar. Aksi halde partinizin siyasi hayatına son vermek zorunda kalacaklar. Erbakan Hoca cevap olarak, madem ki bizim iktidar olmamız onların arzu ettiği bir şey, o halde hissi sebeplere ve gereksiz endişelere kapılmayıp bizim konuşmalarımızı müsamaha ile karşılamaları gerekir. Böyle bir şeye katlanmaları, sonunda temin edecekleri yarar karşısında önemsiz bir fedakarlık olur. Musa Saffet Bayramaşık, hayır, kesinlikle bu tür konuşmaları istemiyorlar. Erbakan Hoca, diyelim ki bundan sonra bu konulara hiç girmeyeceğiz, bu onlara yetmez mi? Musa Saffet Bayramaşık, hayır yetmez, daha önceki konuşmaları tekzip edecek şekilde onların istediği mahiyette açıklamalar yapmanız lazım. Daha önce de değindiği gibi, bir milletler arası konferansta, ecnebi bir diplomat, dünyada 4 ülkeyi doğrudan doğruya Yahudiler idare ediyor demiş ve şöyle sıralamış. İsrail, Amerika, Fransa, Türkiye. Bizim orada hazır bulunan delegasyonumuz itiraz bile edememiş. Şüpheye düşmemek ve hayret etmemek elde değil. Çünkü zaman zaman su yüzüne çıkan bazı net görüntüler bu iddiayı yeni tabiriyle kanıtlıyor. Mesela bu kitapta yer verdiğimiz Ekmel Çetinel'in siyasi hayatına son verme olayı, YTP'nin defterini dürme olayı, milli nizamın siyasi hayattan tasfiyesi tehdidinin gerçekleşmiş olması bu iddiaları doğrulamaktadır. Bu misallere başkalarını da ekleyebiliriz veya sizler de ekleyebilirsiniz. Mesela benim MİT'te çalışan bir akrabam vardı, rahmetli Nuri Emre. O anlattı. Kendisine bir olay intikal ettirilmiş. Bir Türk'ün bir Yahudi'de olan alacağı mahkeme kararıyla kesinleşmiş. Türk, alacağını tahsil için her ne zaman icraya başvursa başına feci olaylar geliyormuş. Örneğin, karakollara sebepsiz olarak çekilip dayak yemeler, gereksiz isnatlarla mahkemelere düşmeler. Macera uzun. Nuri Emre bu işle ilgili resmi belgeleri teyp bantlarına toplamış, o zamanki amirlerine götürmüş. Ama maalesef bir netice çıkmamış. Yani güya bağımsız yargı kurumları bile Siyonist Yahudilerin güdümüne alınmış. Başka bir olaysa gazeteci yazar Ufuk Güldemir'in kitabında neşredildi. 12 Eylül'den önceleri, hükümet buhranı söz konusu olduğu bir devrede, gazeteler, gerçekleşmesi zor bir iş olmasına rağmen şöyle manşetler atmışlardı.
Bu kez hükümet MSP'nin öncülüğünde kurulacak, Erbakan başbakan olacak haberleri yapılmıştı. Bu haberler üzerine Türkiye'den Amerika'ya Yahudi vatandaşlardan kurulu bir heyet gidiyorlar, oradaki liderlerine aman mahvolduk, Erbakan başbakan olacak, Türkiye'de bizlere hayat hakkı kalmadı, bize Amerika'da yer hazırlayın, oradan satacağız, buradan mülk alacağız diye sızlanıyorlar. Onların cevabı, haydi gidin işinize bakın, bir seneye kalmayacak MSP problemi ortadan kalkacak diye teminat veriyorlar. Ardından bir seneye kalmadan 12 Eylül gerçekleşti ve ileri sürülen netice kendiliğinden tahakkuk etti. Bu hadiselerdeki gerçek payı ne kadardır, ciddi olarak incelenmesi gerekir. Çok değerli kardeşimiz Ali Aykut Akdağ'ın şahitliği. 3 Şubat 2002 tarihinde yapılan Konya MGV Üniversiteleri Eğitim Kampı'nda merhum Süleyman Arif Emre ağabeyin anlattıklarından hatırladıklarım. Konya Milli Gençlik Vakfı Üniversite Komisyonu'nun organizesiyle 2-3 Şubat 2002 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu tesislerinin salonunda eğitim seminerlerimizden birine de rahmetli Süleyman Arif Emre ağabeyi katılmışlar ve şunları anlatmışlardı. Milli Nizam Partisi döneminde genel merkez binamıza Musa Saffet Bayramaşık isminde biri gelip Erbakan hocamızla özel görüşme yapmak istediler. Biz konuyu ne kadar sorsak ve bize anlatmasında ısrarcı olsak da sadece Erbakan hocam ile görüşebileceklerini ısrarla söylediler. Erbakan hocamız o şahsı kabul ettiler ve bu görüşmede benim de bulunmamı istediler. Artık 3 kişiydik, kendini dünyanın efendilerinin gönderdiğini iddia eden ve iş adamı olarak tanıtan Musa Saffet Bayramaşık, ben ve Erbakan hocamız birlikteydik.
Musa Saffet Bayramaşık, bu kurduğunuz Milli Nizam Partisi ile birlikte çalışabiliriz. Ancak şu üç şartı yerine getirmeniz gerek. Kabul etmezseniz partinizi kapatırız, anlamında şeyler söyledi. Bu şartlar, 1. Parti programından Masonlar üye olamaz ibaresi kaldırılacak. 2. Tarafınızca ve teşkilat mensuplarınızca antisemitik, aslında antisiyonist söylemler artık bırakılacak. 3. Bizim uygun gördüğümüz bir kısım isimler partinizin etkin görevlerine atanacak. Gerçekte bizden olan ancak sizden görünen, namaz kılan, Kur'an okuyan şahıslar parti ve teşkilatlarınızda üst kademelerde görev alacaklar. Erbakan hocamız bu tekliflere şiddetle karşı çıkmış ve kabule yanaşmamıştı. Ancak bir müddet sonra da Milli Nizam Partimize kapatma davası açılmıştı. Bu seminere katılan çok sayıda üniversite komisyonunda görevli dava kardeşlerimizle, üçüncü maddedeki bu şahısların özellikle kimler olabileceği konusunda şüphelerimizi dile getirip birbirimize aktarmıştık. Bizimle birlikte, o seminerde bulunan ve Süleyman Arif Emre ağabeyin anlattıklarına şahit olan ağabey ve kardeşlerimden ismini hatırladıklarım şunlardı. E. Bişkin, Fazlı Yıldırım, Fatih Çiçek, Temel Peker, Hasan Hüseyin Küçükemek, Abdurrahman Öztürk, Mehmet Ceran. Evet, rahmetli Süleyman Arif Emre'nin pek çok seminerinde ve özel sohbetlerinde dile getirdiği ama her nedense daha sonra kitap haline getirdiği, siyasette 35 yıl anılarında yer vermediği, üçüncü şart oldukça önemliydi ve dikkat çekiciydi. Acaba Siyonist Yahudi odaklar, aslında kendileri tarafından önerilen ama halkımızca ve camiamızca muttaki ve mücahit Müslüman bilinen hangi şahısları MSP'nin en üst kademelerine yerleştirmesi için Erbakan Hoca'ya şart koşmuşlardı? Ve Erbakan Hoca, hangi hayırlı ve başarılı neticelere ulaşmak hatırına bu tekliflere katlanmış ve sonunda daha karlı çıkmışlardı?
Ne var ki, milli görüşün kökünü kurutmak ve Erbakan'ın hatırasına beton döküp unutturmak için SP'yi, MGV dahil bütün yan kuruluşlarıyla birlikte AKP'ye katmak üzere Recep T. Erdoğan'la defalarca ve açıkça görüşmeler yapıp anlaşmaya vardıkları bir sırada, ecelin yetişmesiyle ahirete yollanan şahsın hıyanetlerine dahi kerametler uyduran zavallılara artık hiçbir söz kâr etmeyecektir. Zira bu, bir izan ve vicdan meselesidir. Şimdi de Erbakan Hoca'nın en önemli hazırlığı olan adil düzen projelerini SP'nin en üst kademesindekilere bile bunlar sloganik ümitler ve hayali ideallerdir. Şeriat sistemi kavramı hukuki ve siyasi problemlere yol açacağı için Erbakan adil düzen gibi söylemler icat etmiştir iddiasında bulunarak teşkilatları ve camiamızı aldatan ve rahmetli hocamıza da iftira atan yöneticilerin kimin adına ve neyin inadına hala milli görüşün altını oymaya çalıştıklarını sezemeyenlere artık ne denebilir? Oysa adil düzen 1. aklı selimin, 2. müsbet bilimin, 3. tarihi tecrübe ve birikimin, 4. vicdani kanaat ve tatminin, 5. evrensel hukuk ve ahlak kaidelerinin, 6. ilahi dinin ve Kur'an-ı Kerim'in ortaklaşa ve ittifakla hayırlı, yararlı ve tutarlı buldukları doğruları esas alarak ve yine bu 6 temel ölçüye göre zararlı, kötü ve tahripkar bulunan yanlışlardan sakınılarak hazırlanan ilmi, insani ve İslami orijinal bir sistemdir ve insanlığın yegane kurtuluş reçetesidir. Ki bununla ilgili 500 sayfalık Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya kitabımız hazırlanıp yayımlanmış ve İngilizce, Rusça ve Arapça çevirileri yapılıp dünyanın bütün devlet adamlarına, binlerce ilim ve fikir erbabına ulaştırılmış vaziyettedir. Ve isteyenler Adil Dünya Yayın Evi'nden temin edebilir.
Pakradunilerin tarihteki rolleri. Yahudilikten Ermeniliğe dönenler.
Orta Çağ'da bazı Ermeniler, Hristiyanlığın Bizans Kilisesini ve hükümranlığını reddeden ve eski İsrail'le ilişkilendirilen bir akımı benimsemişlerdi. Pakraduniler olarak adlandırılan bu topluluk, Kral David'i kendi ataları olarak kabul etmişler ve 855'ten 1045'e dek Ermenistan Krallığını yönetmişlerdi. Profesör Doktor Abraham Galante, Pakraduniler veya Bir Ermeni Yahudi Tarikatı adlı kitabında, Pakraduniler, varlıklarını Juda İmparatorluğu'nun sonlarından itibaren, M.Ö. 7. yüzyıldan 20. yüzyıla dek sürdürmüş olan Ermeni-Yahudi karışımı bir kavimdir demektedir. Eski dönemlerde Yahudi asıllı Ermeniler, Pakraduniler. Ermeniler, bir halk olarak M.Ö. 521'lerde görülmektedir. Ermeniler ve Yahuda devleti mensupları, müştereken Persler, Büyük İskender ve Selefkosların himayesine girmişlerdir. bu süreç Selevkosların çöküşüne dek devam etmiş ve bilahare özgürleşmişlerdir. Eski Ermeni Krallığı, Tigranes II. Zamanında doruk noktasına erişmiş ve Tigranes II. Suriye'yi işgal ederek Akro'ya kadar gelmişse de, M.Ö. 69'da Romalıların Ermenistan'a saldırması üzerine geri çekilmiştir. Ortaçağ Ermenilerinin tarihçilerinden Moses of Çorene, Tigranes'in birçok Yahudi esiri Ermeni kentlerinde iskan ettirmiş olduğunu belirtir. Bu cümleden, Tigranes'in yönetiminde ticaretin gelişmesinin Yahudileri cezbettiği sezilmektedir. Nitekim, bu dönemde bölgeye birçok Yahudi yerleşmiştir. Bu yörede, Romalılar tarafından tayin edilen uydu krallara arasında, Herodians Tigranes IV, M.Ö. 6 dolaylarında ve Aristobulus, batı sınırlarını veya Küçük Ermenistan'ı Tigranes V, Büyük Ermenistan'ı yönetmişlerdi. Aristobulus da batı sınırına kadar olan bölgeyi veya Küçük Ermenistan'ı yönetmişti. Daha otonom olan Partlar sülalesi döneminde ise Ermeni kentleri Helenistik kültürünü muhafaza etmiştir. Yazlık rezidans Garni'de yapılan arkeolojik kazılar bunu göstermektedir.
Derken, Helen bölgelerinden Yahudi göçü süre geldi ve Pers Fatihi II. Şapur, Yahudileri kitle halinde 360-370 yılları arasında İran'a tehcir edinceye dek kentler yoğun bir Yahudi nüfusu içermekteydi. Kronikler yazan Faustus of Byzantinus'a göre, 5 kentten 81 bin Ermeni ailesi ve 83 bin Yahudi ailesi göç ettirilmişti. Ama bu rakamlar abartılı da olabilir. Yahudiler, Eruvandaşat, Van ve Nahçıvan kentlerindeki sürgünlerin ekseriyetini meydana getirmekteydi. Büyük Ermenistan'da, Alaha yani Yahudi şeriatı kurallarıyla ilgili araştırmalarda hiçbir zaman bir gelişme gözlenmedi. Buna bir istisna, Nisibis merkezinde yer alan Ermenistanlı Yakup'tur. Bununla beraber, Ermenistan Agada targumlarında zikredilir. Nuh'un gemisinin konduğu Ararat'taki iki dağ, Yahudi Helenistik kaynaklarında tespit edilen Ermenistan'ın kısmen İslam kaynaklarınca da benimsenmiştir, Hristiyan Ermeni geleneğiyle de uyumlu olarak daha kuzeyde bir yerde olduğunu akla getirmekte ve bu tez daha fazla kabul görmektedir. Öte yandan örneğin Nahmanides'in ve David İbn Yahya'nın eserlerinde Ermenistan'a Uz olarak değinilir. Yahudilerin Ermenilerden Amalek olarak bahsettikleri de vakidir. Hazarya'ya önceleri Amalek denildiği ve Hazar Yahudilerinin buradan türediği söylenir. Rashi, Hazar dağlarının kaybolmuş 10 kabilenin yaşadığı karanlık dağlardan bahsetmektedir. Ararat kelimesi, Van Gölü çevresindeki ilk Ermeni krallığı Urartu'yu düşündürmektedir. Amalek ise, İsrailoğullarının Mısır çıkışında Kızıldeniz'i aştıktan sonra artçılarını vuran zalim bir kavimdir. Orta Çağ döneminde Pakraduniler ve Ermeniler. Orta Çağ Ermenistan'ı Hristiyan feodal prensliklerinden oluşuyordu. Kentler daha ufaktı, eskisine nazaran daha homojen bir nüfus içeriyordu ve fazla Yahudi barındırmıyordu. Ermeniler, Hristiyanlığın Bizans kilisesini ve hükümranlığını reddeden ve eski İsrail ile ilişkilendirilen bir akımını benimsemeye başlıyordu. Moses of Çorene, Amatuni kabilesine ve Ermenistan'ın feodal bir sülalesi olan Bagratuni'ye, Bagratit, Pakraduni, İbrani bir köken atfetmektedir. Pakraduniler, Kral David'i ataları olarak kabul etmişler ve 855'ten 1045'e dek Ermenistan Krallığını yönetmişlerdi. Daha sonra Müslümanlar bölgeye yerleşmişlerdi. 1801 yılına dek Gürcistan'da kalan bu kraliyet sülalesinden gelenler, bu Ortodoks Hristiyan arazisinde aynı zamanda İsrail kökenlerini ve geleneklerini de savunmuşlardı. Ermenistan Krallığı genel bir çöküşe geçtikten sonra birçok Ermeni, Bizans'a ait bir eyalet olan Anadolu'daki Kilikya'ya göç etmişler ve Küçük Ermenistan Krallığını kurmuşlardı. Bu krallık, Kudüs Latin Krallığı'nın müttefikiydi ve 1375'te Memlüklerin eline geçince Yahudi topluluklarının bir niteliği kalmamıştı. Ancak bir kısmı Kürt Yahudilere karışmıştı. Kendisi de Ermeni vatandaşımız olan araştırmacı yazar Levon Panos Dabayan, Pakradunilerin öyküsünün M.Ö. 730 yılında başladığı ve M.Ö. 1045 yılına dek Ermenileri bunların acımasızca yönettiğini ifade ederken, iddialarına dayanak olarak dünyaca ünlü Yahudi tarihçilerinden eski Niğde milletvekili Profesör Doktor Abraham Galante'yi göstermektedir. Galante, Pakraduniler veya Bir Ermeni Yahudi Tarikatı adlı kitabında, Pakraduniler, varlıklarını Cuda İmparatorluğu'nun sonlarından itibaren, M.Ö. 7. yüzyıldan 20. yüzyıla dek Ermeni Yahudi karışımı bir kavimdir demektedir.
Kripto Yahudilik konusunda uzman olan Profesör Doktor Abraham Galante, kitabında Pakradunilerin Erzurum, Sivas arasında, Marmara Denizi'nin Avrupa yakasında ve İstanbul Hasköy'de yaşamış olduklarını, 26 yüzyıldır Yahudi yönlerini sürdürdüklerinden, Portekizli Maranolar, Selanikli Dönmeler ve İranlı Meşhediler gibi Yahudi kökenli topluluklar arasında sayılabileceklerini belirtmektedir. Ayrıca bu uzman, Pakradunilerin kullandığı isimlerin Ermenilerden farklı olduğuna da dikkat çekmektedir.
Ermeni tarihçi Gatogigos Korenazi şunları söylemektedir. Simpat adını Pakraduniler oğullarına verirler. Bu isim İbranice'den gelmektedir ve aslı Şampat'tır. Ermeniler arasında pek revaç görmüş olan Pakrat, Simpat, Aşot, Kakik, İsrail, Tavit gibi isimlerin Ermeni menşeli olmadığı kesindir. Dağbayan, Bizanslı tarihçi Pavstos'un 3. asırda bölgede iskan edilmiş ve kısmen Hristiyan olmuş Yahudilerin, Pakradunilerin miktarını 400 bin olarak verdiğini kaydetmektedir. Sabataycılık, Ladino ve Kripto Yahudi cemaatleri konusunda uzman isimlerden olan Dr. Gadmassi, Pakradunilerin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar özel gelenekleriyle Sivas Divriği ile Erzincan Eyin, yeni adı Kemaliye arasındaki bölgelerde varlıklarını sürdürdüklerini belirtir. Nassi'ye göre cemaatin yayılımı, Arapkir, Kapadokya ve Kilikya Çukurova yöreleridir. Nassi, Pakraduni soyundan gelenlerin fiziksel görünüşlerinin Ermenilerden farklı olduğunu, evlerinde bir vefat gerçekleştiğinde 7 gün iş yapmayıp, Yahudilerde olduğu gibi yas tuttuklarını, cumartesi günü çalışma yasağına uyduklarını, genelde cemaat içinden evlendiklerini ve soyadlarının da Yahudi kökenlerini anlatacak şekilde olduğunu söylemektedir. Bunun da Ermeniler arasında Pakradunların, Yahudiliğin bir uzantısı olarak değerlendirildiğini ve nefret edildiğini belirtmektedir. Nassi, Pakradunilerin ticaret ve finans alanında çok becerikli olduklarını kaydederken, benzer bir grubun da geleneklerini koruyarak 19. yüzyıla kadar Gürcistan'da Gürcüler içinde hayatiyetini devam ettirdiklerini de ifade etmektedir. Dağbayan, 1862 ve 1895'te iki kez denenen isyanın Türkiye'ye sadık Gregoryan Ermenilerin destek vermemesi üzerine akamete uğradığını ve Pakradunilerin kışkırtıcı bir rol aldıklarını haber verir. Bu Pakradunilerin hala var oldukları, birbirleriyle irtibatlı bulundukları ve bazılarının aşırı İslamcı ve hak dava adamı rolü oynadıkları zaten bilinmektedir. Ermeni isyanlarında Pakradunilerin etkileri. Anadolu'da yaklaşık 1000 yıllık bir birliktelik yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasındaki dostane ilişkiler 19. yüzyılın başlarından itibaren bozulmaya başlamıştı. Özellikle Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışının Ermeni toplumu üzerinde yarattığı etkiyle bir Ermeni sorunu ortaya çıkmıştı. Bu arada, özellikle Balkanlarda cereyan eden olaylar, Ermeni Patrikhanesi'nin Rusya, İngiltere ve Fransa'nın tahrikleri sonucu bu sorun, 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayas-Stefanos-Yeşilköy Anlaşması'yla uluslararası bir nitelik kazanmıştı. Berlin Anlaşması'nda beklentileri karşılanmayan Ermeni toplumunun silahlı örgütler kurarak başlattıkları ve sevk ve iskan yasasıyla yüzyılın en önemli yer değiştirme uygulamasına muhatap olacağı gelişmeler hem ulusal hem de uluslararası boyutta çok önemli ve tehlikeli sonuçlara yol açmıştı. Osmanlı Devleti'nin sona ermesinden sonra devralınan bu tarihi olay, yeni Türk Devleti'nin dış politikasının da en önemli sorunlarından birisini oluşturacaktı. İşte bu talihsiz süreçte Ermenileri içeriden kışkırtan asıl sinsi ve Siyonist unsurlar ise Pakradun denilen gizli Yahudiler olmaktaydı. Tarihte ilk Türk-Ermeni ilişkileri Bizans hakimiyetindeki Anadolu'da Selçuklu fetih ve yerleşme faaliyetlerinden çok önce henüz Selçuklu devleti kurulmadan 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey'in Doğu Anadolu'ya yaptığı bir keşif seferiyle başlamış, Tuğrul Bey ve Alparslan zamanlarında devam etmiştir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra yaşadıkları bölgeleri terk eden Ermeniler, Kilikya adı verilen Çukurova bölgesine çekilerek burada bir prenslik kurmuşlardır. Anadolu ile beraber Çukurova'nın Osmanlı idaresine geçmesiyle Ermeniler bir diğer Türk devletinin idaresine girdiler. Osmanlı idaresinde Ermeniler yoğun olarak Osmanlı şehir ve kasabalara göç etmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Rumlara verdiği din hürriyetini Ermenilere de tanıyarak, Bursa'daki Ermeni Patriği Hovakim'i İstanbul'a çağırarak bir Ermeni Patrikhanesi teşkil etmişti. Patrikhanenin tesis edilmesinden sonra İstanbul, Ermeni dini ve milli hayatının gerçek bir merkezi haline gelmişti.
19. yüzyılın başlarında İstanbul'da Ermenilerin nüfusu 150 binin üzerine çıkmıştı ki bu dünyanın en büyük Ermeni cemaatiydi.
İmparatorluktaki Müslümanların dışında belli başlı dini topluluklar olan Yahudiler ve Rumlar gibi Ermeniler de millet sisteminin hoşgörülü ortamında kendi dini yöneticilerinin idaresi altında varlıklarını sürdürmüşler, kendi kiliseleri, okulları, yetimhaneleri, mahkemeleri olmuş, buralarda dillerini ve dinlerini koruyarak geliştirmişler, ticaret, sanayi ve zanaat ile uğraşarak kısa sürede refah ve zenginliğe kavuşmuşlardır. Milleti sadıka olarak Osmanlı toplumunda büyük güven kazanan Ermenilerden birçok yüksek rütbeli devlet memuru, Osmanlı devlet yönetiminin çeşitli kademelerinde görev üstlenmişlerdir. Öte yandan Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla ayrıcalıklar kazanan Ermeni toplumunun 1863 Ermeni Milleti Nizamnamesi ile bu ayrıcalıkları tescil edilmiştir. Yaklaşık 1070 yılından 1870 yılına kadar 800 yıl bazı gündelik olaylar dışında Osmanlı topraklarında sorunsuz yaşayan Ermeniler, Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik akımları, Ermeni patrikhanesinin ve din adamlarının tahrik edici davranışları, Osmanlı devletinin dağılmaya yüz tutması ve sömürge mücadelelerine girmiş olan Avrupa devletlerinin çıkarlarının Osmanlı topraklarında yoğunlaşması gibi nedenlerle Osmanlı topraklarında ayaklanarak Ermeni sorununu ateşlemişlerdi. İngiltere, Fransa ve ABD ile birlikte Ermeni sorununun ortaya çıkışında Rusya'nın çok özel bir yeri olduğu bilinmektedir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan başlayarak çok sayıda Ermeni Rus ordusuna kaydolmuş, ayrıca önemli sayıda Ermeni Osmanlı topraklarından göç etmiş, bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar devam etmiştir. Ermeni meselesinde bir dönüm noktası olan bu savaş sonrasında imzalanan Ayas-Stefanos Anlaşması'nın 16. maddesinde Ermeniler lehine yer alan kararla Ermeni sorununa ilk defa uluslararası bir metinde yer verilmişti. Ruslar, Ermenilerin koruyuculuğunu üstlenmişlerdi. Ancak bu durum, İngiltere'nin müdahalesiyle Berlin Anlaşması'nda düzeltilmiş, anlaşma, Ermeni sorunuyla ilgilenmek görevini Rusya'dan alarak bu anlaşmayı imza eden devletlere terk edilmiştir. Bu suretle sorun, Ermenilerin özel bir sorunu olmaktan çıkıp, Osmanlı Devleti'nde çeşitli çıkarları çarpışan Rusya ile İngiltere'nin bir davası haline gelmiştir. Bu durumdan cesaret alan Ermeniler harekete geçerek, yurt içinde ve dışında ihtilalci dernek ve partiler kurmaya girişmişlerdir. Ancak Ermenileri Osmanlı Devleti'nin ve Müslüman Türklere karşı isyana kışkırtan, onların içeride organize olmalarını ve silahlanmalarını sağlayan kimseler, aslında kendilerine Pakradun denilen, Yahudi iken Ermeni görünen bir gizli Siyonist ekipti. Ki Ermenilerin ileri gelenleri de bunların farkında idi ve nefret etmektelerdi. Bu Pakradun Ermenilerin arkasındaysa İttihat ve Terakki Partisi ve hükümetlerinin olduğu kesindi. Bu tarihi gerçekleri ve talihsiz gelişmelerin perde gerisini inceleyip irdelediğimiz Osmanlı'dan Cumhuriyete, Kripto Yahudiler ve Pakraduniler kitabımızı Togan Yayıncılık 9 Şubat 2011 tarihinde yayımladık ve o süreçte birlikte hareket eden Fethullahçı kadroları ve Erdoğan iktidarı aleyhimize akıl almaz senaryolar hazırlayıp Ergenekon'un dinci kanadı yaftası ve iftirasıyla Milli Çözüm Ekibi olarak bizleri 2008'de tutuklatmışlardı. Hatta kendisi de aslen aynı hıyanet şebekesinin bir elemanı olan Fethullah Gülen, Pakradunileri Allah kahretsin diye beddua etmeye başlamıştı. Ancak gelişen olaylar ve yaşanan facialar bizleri haklı çıkarmıştı. Ve tabii bu iktidarında çok sinsi ve tehlikeli icraatlarının hesabının sorulacağı, maddi ve manevi tahribatlarının altında kalacağı günler inşallah yaklaşmıştı. Yakın tarihimizi ve hıyanet ekiplerini daha iyi tanımak ve milli sorumluluklarımızı kuşanmak için bu kitabımızın yeni baskısına ihtiyaç vardı. Bu nedenle baştan sona gözden geçirilerek ve güncelleştirilerek gerekli eklemelerle birlikte bu hazırlık tamamlandı. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, özellikle İzmit, Konya, Gebze ve İstanbul Milli Çözüm Ekibimize üstün fedakarlıkları ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum.